Ayrım 15 Kurtuluş Projesi Andy Weir Sayfa 160 8. Bölüm Cenevre'ye vardığımızda hangi günde olduğumuzu falan karıştırmaya başlamıştım. Astrofaj üreticisinin bilgisayar modellemeleri gerçek dünyadaki performansla birbirini tutmuyordu. Gerçi şimdiye dek neredeyse 6 gram astrofaj üretmeyi başarmıştım. Mesele şuydu ki uçak gemisinin reaktörü tepkimeyi hızlandırmak için gerekli ısıyı üretemiyordu. Strat sürekli bunun için yeterli bir ısı kaynağı getireceklerine dair üstü kapalı sözler veriyordu ama şimdiye dek bu konuda bir gelişme olmamıştı. Lüks özel jet iniş yaparken bile bilgisayarımda çalışmaya devam ettim. İşe ara vermem için Strat'ın beni dürtmesi gerekti. 3 saat sonra bir konferans odasında oturuyorduk. İlle de bir konferans odası. Hayatım şu son zamanlarda bir dizi konferans odasından oluşuyordu. En azından bu seferki biraz daha hoştu. Kaliteli ahşap duvar kaplama ve şık bir maun masa hakikaten güzel odaydı. Strat'la ben konuşmadık. Ben ısı transferi orada emsalleri üzerine çalışırken o da laptopunda artık her ne iş yapıyorsa onunla uğraşıyordu. Zaten yeteri kadar beraber zaman geçiriyorduk. Nihayet asık suratlı bir kadın odaya girip Strat'ın karşısına oturdu. ''Benimle görüştüğünüz için teşekkürler Bayan Strat'' dedi Norveçli aksanıyla. ''Teşekkür etmenize gerek yok Doktor Locken'' dedi Strat. ''Buraya iradem dışında geldim.'' ''Laptoptan kafamı kaldırdım öyle mi? Bu toplantıyı sen ayarladın sanıyordum.'' Strat gözlerini Norveçli kadından ayırmadı. Ben ayarladım çünkü 6 farklı dünya lideri telefon edip bunu ayarlamam için başımın etini yedi. Ben de sonunda pes ettim. Peki siz diye sordu Locken bana. Ryland Grace. Ciddi manada geriledi kadın. Şu Ryland Grace mi? Bazlı varsayımların analizi ve evrim modellemelerinin beklentilerinin rekalibrasyonunun yazarı. Evet bununla bir sorununuz var mı dedim. Strat yarım ağızda gülümsedi. Ünlüsün. ''Kötü bir ün'' dedi Locken. ''Bu adamın çocukça makalesi bilimsel topluluğun yüzüne atılmış bir tokattır. Bu adam sizin için mi çalışıyor? Absürt. Uzaylı yaşam hakkında tüm varsayımları haksız çıktı.'' Surat astım. ''Hey, benim iddiam yaşamın evrimleşmesi için suya ihtiyaç duymadığı üzerine. Sırf su kullanan yaşam bulduk diye haksız çıkmış değilim.'' ''Tabii ki haksız çıktın. Bağımsız bir şekilde evrimleşmiş 2 ayrı yaşam formunun suya ihtiyaç duyuyor olması.'' ''Bağımsız olarak mı?'' diye omurdandım. ''Sen aklını mı kaçırdın? Mitokondri kadar karmaşık bir şeyin 2 farklı seferde birebir aynı evrimleşeceğine gerçekten inanabiliyor musun? Bunun bir panspermi durumu olduğu ortada.'' Can sıkan bir sinekmişçesine söylediklerimi eliyle kenara itti. Astrofaj mitokondrisi dünya mitokondrisinden oldukça farklı. %98 aynılar. Ehem dedi Strat ne konuda kavga ettiğinizi anlamış değilim ancak işimize. Locken'i işaret ettim. Bu aptal astrofajın bağımsız bir şekilde evrildiğini düşünüyor. Ama astrofajda dünya yaşamının akraba olduğunu gözü olan görür. ''Bu çok ilgi çekici fakat...'' Locken masaya vurdu. ''Ortak bir ata nasıl uzaya çıkmış olabilir?'' ''Astrofaj nasıl yapıyorsa öyle.'' ''Bana doğru eğildi. O zaman neden uzaylı yaşamı şimdiye dek görmedik?'' ''Ben de ona doğru eğildim. Hiçbir fikrim yok. Belki de tek seferlik bir şeydi.'' ''Mitokondrideki farkı nasıl açıklıyorsun?'' ''4 milyar yıllık ayrı evrim.'' ''Yeter'' dedi sıra sakince. ''Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir tür bilimsel sidik yarışı mı? Buraya bunun için gelmedik. Doktor Grace, Doktor Locken, lütfen yerinize oturun.'' Sandalyeme çöküp kollarımı kavuşturdum. Locken da oturdu. Strat bir kalemle oynuyordu. ''Doktor Locken, benim başımın etini yemeleri için hükümetlerin başının etini yediniz. Israrla, gün be gün. Kurtuluş projesine dahil olmak istediğinizi biliyorum. Ama bunun uluslararası bir karmaşaya dönüşmesine müsaade etmeyeceğim. Büyük projelerde sık sık yaşanan siyasette ve krallık inşa etmeceye ayıracak vaktimiz yok.'' ''Ben de burada olmaktan mutlu değilim.'' dedi Locken. ''Sizin için ne kadar sıkıntıysa benim için de öyle. Ama buradayım. Çünkü size Meryem Ana'daki kritik bir tasarım kusurunu anlatmanın tek yolu buydu.'' Strat iç geçirdi. O öncül tasarımları genel geri bildirim almak için göndermiştik. Cenevre'ye insanların ayaklarına çağrılmak için değil. O zaman bunu da genel geri bildirim olarak görün. E-posta da atabilirdiniz. O zaman e-postamı silerdiniz. Beni dinlemelisiniz Strat, bu çok önemli. Strat elindeki kalemi birkaç kere çevirdi. Geldim işte, buyurun. Locke'ın boğazını temizledi. Yanlışsam düzeltin ama Meryem Ana'nın tüm amacı bir laboratuvar görevi görmek. Tau Ceti'ye gidip neden o yıldızın, neden sadece o yıldızın astrofaja bağışıklığı olduğunu öğrenmek. Doğru. Locke'ın başıyla onayladı. O zaman gemideki laboratuvarın aynı zamanda geminin en önemli parçası olduğunda da hemfikir misiniz? Evet dedi Strat, laboratuvarsız görevin bir anlamı yok. O zaman ciddi bir sorunumuz var. Locke'ın çantasından birkaç kağıt çıkardı. Gemide olmasını isteyeceğiniz laboratuvar ekipmanlarının olduğu bir listem var. Spektrometreler, DNA sekanslayıcılar, mikroskoplar, kimya laboratuvarı camları. Listenin farkındayım dedi Strat, o listeyi onaylayan kişi benim. Locke'ın kağıtları masanın üzerine bıraktı. Bunların çoğu 0G'de çalışmayacak. Strat gözlerini devirdi. Bunu da düşündük tabii ki. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler şu anda bu bahsi geçen ekipmanların 0G'de çalışacak versiyonları üzerinde çalışıyor. Locke'ın başını iki yana salladı. Elektron mikroskoplarının yapımı için ne kadar araştırma ve geliştirme gerektiğini biliyor musunuz? Gaz kromatografları için... Listedeki diğer tüm ekipmanlar için başarısızlık üzerine başarısızlığın beraberinde getirdiği bilimsel gelişmelerden oluşan bir asır. Bunların daha ilk denemede 0G'de çalışacağına inanmak istiyorsunuz. Yapay yer çekimini icat etmediğiniz sürece başka ne yapabilirim bilmiyorum. Yapay yer çekimini icat ettik zaten diye ısrar etti Locke'ın uzun zaman önce. Santrifüjden bahsediyor dedim. Biliyorum santrifüjden bahsettiğini dedi Strat. Sen ne dersin? Daha önce düşünmemiştim. Sanırım işe yarayabilir. Strat başını iki yana salladı. Hayır, bu yeterli değil. İşleri karmaşıklaştırmamalıyız. Mümkün olduğu kadar basit tutmalıyız. Büyük, tek parça bir gemi, minimal hareket eden parça. Ne kadar çok komplikasyon olursa o kadar arıza riskine gireriz. Bu riske değer dedi Logan. Bunun işe yaraması için Meryem Ana'ya devasa bir denge ağırlığı eklememiz gerekir. Strat dudaklarını büzdü. Üzgünüm, fakat şu anki kütle sınırı için gerekli olan astrofajı üretecek enerjiyi zor bulduk. Bunu kafamıza göre iki katına çıkaramayız. Bir dakika, tüm yakıtı üretecek enerjiyi bulduk mu? Bu ara ne oldu dedim. Kütle eklemenize gerek yok dedi Locke'ın çantasından başka bir kağıt daha çıkardı ve masanın üzerine vurdu. Şimdiki tasarımı alıp mürettebat kompartımanı ile yakıt tanklarının arasından ikiye bölerseniz iki parçanın bir santrifüj için yeterli kütle oranı olacak. Strat diyagrama baktı. Tüm yakıtı tek bir yana koyuyorsunuz, bu 2 milyon kilogram. Hayır, başımı iki yana salladım, yakıt tükenmiş olacak. İkisi de bana baktı. Bu bir intihar görevi dedim. Mürettebat Tau Ceti'ye vardığında yakıtı tükenmiş olacak. Locke'ın seçtiği ayırma noktası sayesinde geminin kıç kısmı ön kısmının 3 katı ağırlıkta olacak. Bu bir santrifüj için iyi bir kütle oranı, işe yarayabilir. Teşekkürler dedi Locke. Bir gemiyi nasıl ortadan ikiye bölebiliriz ki diye sordu Strat. Bir gemi nasıl bir santrifüje dönüşür? Locke'ın kağıdın arkasını çevirdi ve oraya geminin iki yarısı arasındaki bir kablo kaplamasını gösteren detaylı bir görsel çıktı. Mürettebat kompartımanı ile geminin kalanı arasında zaylon kablolardan oluşan makaralar bulunacak. 100 metrelik bir ayrımda 1G yer çekimi yaratabiliriz. Strat çenesini çimdikledi, yoksa birisi bir konuda onun aklını çelmeyi başarmış mıydı? Karmaşıklıktan hoşlanmıyorum dedi, risk hoşuma gitmiyor. Bu karmaşıklığı ve riski ortadan kaldırıyor dedi Logan. Gemi, mürettebat, astrofaj, bunların hepsi laboratuvar ekipmanları için yaşam destek ünitesi niteliğinde. Sizin de güvenilir ekipmanlara ihtiyacınız var. Yıllardır kullanımda olan milyonlarca mesai saati boyunca kullanılmış ekipmanlara. O sistemlerin akla hayale gelebilecek tüm aksaklıkları giderildi. Bir G yer çekimi yaratabilirseniz mükemmelleştirildikleri ortamı sağlamak için O zaman tüm bu güvenirlik emrinize amade.
Hmm, dedi Strut. Grace, ne düşünüyorsun?
Bence bu iyi bir fikir.
Gerçekten mi?
Evet, dedim. Yani her halükarda gemiyi 4 sene boyunca 1.5 G'de sürekli hızlanmaya dayanacak kadar sağlam inşa etmemiz gerekiyor. Epey sağlam olacak yani.
Strut Loken'ın diyagramını daha uzun inceledi. Bu mürettebat kamerasındaki yapay yer çekimini baş aşağı yapmaz mı?
Haklıydı da. Meryem Ana aşağısı her zaman motorlara doğru olacak şekilde tasarlanmıştı. Gemi hızlandıkça mürettebat aşağı zemine doğru ittirilirdi. Ama bir santrifüjün içindeyken aşağı her zaman rotasyon merkezinden uzağa olurdu. Yani tayfa geminin burnuna doğru ittirilirdi.
Evet, bu bir sorun olur. Locke'ın diyagramı işaret etti. Kablolar doğrudan mürettebat kompartımanına bağlanmıyordu. Kompartımanın iki yanındaki iki büyük diske bağlanıyorlardı. Kablolar bu büyük mafsala bağlanıyor. Geminin ön kısmı bütünüyle 180 derece dönebilir. Böylece santrifüj moduna girdiklerinde burun geminin kalanına doğru içe dönmüş olacak. Mürettebat kompartımanın içinde yer çekiminin kuvveti burunun aksi yönde olacak. Motorlar itiş modunda olduğu zamanki gibi.
Strut bunu düşündü. Bu epey karmaşık bir sistem ve gemiyi iki parçaya ayırıyor olacaksınız. Bunun gerçekten daha az riskli olduğuna inanıyor musunuz?
Yeni yetersiz teste tabi tutuluş ekipmanları kullanmaktan daha az riskli. Güven bana, kariyerimin büyük kısmını duyarlı ekipmanlar kullanarak geçirdim, dedim. İdeal koşullarda bile huysuz ve narin olurlar.
Strut kalemini alıp birkaç kere kalemle masaya vurdu. Tamam, bunu yapacağız.
Locken gülümsedi. Harika, bir makale yazıp BM'ye göndereceğim. Bir komite oluşturup...
Hayır, biz yapacağız, dedim.
Strut ayağa kalktı. Siz de artık bizimlesiniz Doktor Locken. Çantanızı hazırlayıp bizimle Geneva Airport'ta buluşun.
Terminal 3, Strut isimli özel uçak.
Ne? Ben ESA için çalışıyorum. Öylece
hiç uğraşma, dedim. Patronunu ya da patronunun patronunu falan arayıp senin ekibe katılmanı sağlayacak. İşe alındın.
Ben bunu bizzat tasarlamaya gönüllü olmamıştım, diye karşı çıktı Locken. Sadece size kritik bir...
Buna gönüllü olduğunuzu söylemedim, dedi Strut. Bu kesinlikle gönüllü bir iş değil.
Size çalışmam için beni zorlayamazsınız.
Ama Strut çoktan kapıdan çıkıyordu. Ya bir saate bizimle havaalanında buluşursunuz ya da İsveç jandarması sizi 2 saatte oraya sürükleyerek getirir. Sizin seçiminiz.
Locken apışıp kalmış vaziyette kapıya dikmişti gözlerini, sonra da bana baktı.
İnsan alışıyor, dedim.
Gemi bir santrifüj. Şimdi hatırladım her şeyi. Bu yüzden kablo kaplaması isminde gizemli bir alan var gemide. Makaralar ve zaylon kablolar var orada. Gemi ikiye bölünebiliyor, mürettebat kompartımanını terse çevirip dönebiliyor. Terse çevirme kısmı GDF sırasında geminin gövdesinde gördüğüm tuhaf halka o işte. Tasarımı hatırlıyorum artık. Halkanın üzerinde santrifüj başlamadan önce mürettebat kompartımanını tersine çevirmeye olanak sağlayan 2 mafsal var.
Tuhaf bir şekilde Apollo aracını getiriyor akla. Ay'a inen uzay aracı fırlatma sırasında kumanda modülünün aşağısına bağlıydı. Fakat uçuş sırasında birbirlerinden ayrılıyorlar, kumanda modülü dönüyor ve tekrar araçla birleşiyordu. Saçma sapan görünen ama bir sorunu çözmenin en etkili yöntemi olan şeylerden biriydi. Kokpite doğru yukarı süzülüyorum ve çeşitli konsollardaki ekranları karıştırıyorum. Bir ekranda aradığımı bulamadığımda bir sonrakine geçiyorum. Sonunda buluyorum. Santrifüj ekranı, yaşam destek ekranının alt panellerinden biri olarak gizlemiş kendini. Yeterince basit görünüyor. Navigasyon panelinde olduğu gibi geminin mevcut durumunu gösteren sapma, yunuslama ve yatış göstergeleri var. Ayrı bir göstergede mürettebat kompartımanı açısı yazıyor. Bu tersine çevirme kısmı olmalı. Her birinde saniyede 0 derece yazıyor. Bunların altında santrifüj sekansına başla yazan bir düğme var. Onun da altında dönüş hızlanma oranı, nihai hız, makara hızı, laboratuvarın zeminindeki tahmini G kuvveti, makara durumunu gösteren 4 farklı ekran, demek ki her iki yanda 2'şerden 4 tane makara var.
Bir sorun çıktı. Hangi acil durum protokolünün izlenmesi gerektiğine dair bilgilendirme ve anlamış gibi yapamayacağım bir sürü şey var. Önemli olan tüm bu göstergelerin gerekli girişlerinin çoktan yapılmış olması. Bilgisayarlar iyi ki varlar. Düşünme eylemini senin yerine gerçekleştiriyorlar. Senin kendini yormana gerek kalmıyor. Acil durum protokol modunu inceliyorum. Üzerinde sadece dönüşü yavaşlat yazıyor. Göstergenin üzerine dokunuyorum ve bir liste açılıyor. Görünüşe göre seçeneklerim şunlar. Dönüşü yavaşlat, tüm makaraları durdur ve kırmızı ayrıl. Bunu yapmak istemediğime eminim. Bir sorun çıktığı durumda dönüşü yavaşlat seçeneğinin geminin dönüşünü yavaşça azaltacağını tahmin ediyorum. Kulağa iyi geliyor. O yüzden bu seçeneği koruyacağım. Santrifüjü başlatmak üzereyim ama sonra duruyorum. Her şey bağlı mı? Gemiyi birden bir kucak dolusu kuvvete maruz bırakmak güvenli mi? Kendime geliyorum. Gemi birkaç senedir sürekli olarak hızlanıyordu. Birkaç santrifüjden bir şey olmaz değil mi? Değil mi? Benden önce de yüzlerce astronotun yaptığı gibi hayatımı bu sistemi tasarlayan mühendislerin ellerine bırakıyorum. Doktor Locke'nin sanırım. Umarım işini iyi yapmıştır. Düğmeye basıyorum. Başta hiçbir şey olmuyor. Düğmeye doğru düzgün bastım mı yoksa daha önce telefonumda defalarca yaptığım gibi dokunmatik ekranı kullanmayı beceremedim mi acaba diye merak ediyorum. Ama ardından gemide alarm ötmeye başlıyor. Kulak tırmalayan üçlü bip birkaç saniyede bir tekrar ediyor. Mürettebatın böyle bir sinyali duymaması imkansız. Bir şekilde mürettebat arasında iletişim sorunu çıkarsa diye son bir uyarı. Başımın yukarısında petrovaskop ekranı kilit moduna geçiyor. Bu da geminin manevra motorlarının yakıt olarak astrofaj kullandığına dair şüphelerimi doğruluyor. Yani zaten üzerine biraz düşündüğünüzde oldukça bariz. Ama şimdiye dek bundan kesin kes emin değildim. Bipleme kesiliyor ve hiçbir şey olmuyor. Sonra da navigasyon paneline önceye göre daha yakın olduğumu fark ediyorum. Odanın kenarına doğru süzülmüştüm. Dengemi sağlayıp düzeltmek için kolumu uzatıyorum. Sonra yine nav paneline doğru süzülüyorum. Oh diyorum, işte başladı. Navigasyon paneline doğru süzüldüğüm falan yok. Koca kokpit bana doğru dönüyor, gemi dönmeye başlıyor. Her şey dönüp yön değiştiriyor. Bunun sebebi gemi dönerken aynı zamanda mürettebat kompartımanının da dönüyor olması. Bu iş karmaşıklaşabilir. Ah doğru, duvarı tekmeleyip kendimi pilot koltuğunda buldum. Yana yatıyorum. Daha doğrusu o da yana yatıyor. Hayır, bu hiç mantıklı değil. Hiçbir şeyin yana yattığı yok. Gemi giderek daha hızlı bir şekilde dönüyor. Aynı zamanda hızlanmayı da hızlandırıyor. Ayrıca geminin ön kısmı kıçından ayrıldı ve o iki büyük mafsal etrafında dönüyor. Sekans tamamlandığında geminin burnu kıça doğru dönmüş olacak. Tüm bunlar aynı anda yaşanıyor. O yüzden hissettiğim kuvvetler bir acayip. Aşırı derecede karmaşık şeyler bunlar. Ayrıca benim sorunum değiller, bilgisayar hallediyor. Santrifüj panelini seyrediyorum. Yunuslama derecesi saniyede 0.17 derece. Parça ayrımı ismindeki diğer bir göstergede 2.4 metre yazıyor. Küçük bir bip sesi ve mürettebat kompartımanı açısı göstergesi yanıp sönüyor. 180 derece gösteriyor. Sistemin ve veya mürettebatın yaşayacağı şok etkisini asgariye indirmek için bu sekansın önceden planlandığını varsayıyorum. Koltuk bana doğru itilirken kıçımda hafif bir baskı hissediyorum. Dönüşüm oldukça pürüzsüz. Sadece yana yatmaktaymış gibi gelen bir odada giderek artan bir yer çekimi tecrübe ediyorum. Tuhaf bir his. Mantıken etrafında dönen bir gemide olduğumu biliyorum ama dışarısını görebileceğim pencereler yok, sadece ekranlar var. Hala blip ağa'ya bakan teleskop ekranına bakıyorum. Arka plandaki yıldızlar hareket etmiyor. Bir şekilde benim rotasyonumu da hesaba katıp bunu ortadan kaldırıyor. Kameranın tam olarak rotasyonun merkezinde olmadığı düşünülürse yazılımın bu kısmı oldukça zorlu olmalı. Kollarım ağırlaşıyor. Ben de onları kolçağa koyuyorum. Epey bir süredir ilk kez boyun kaslarımı kullanmam gerekiyor yine. Sekansın başlamasının 5 dakika sonrasında dünya yerçekiminin biraz azını tecrübe ediyorum. Dörtlü bir bipleme sekansın sonuna geldiğimizi ilan ediyor. Santrifüj ekranını kontrol ediyorum. Yunuslama oranını saniyede 20.71 derece, 104 metrelik bir ayrım ve 1.00 G'lik laboratuvar yer çekimi gösteriyor. Geminin diyagramı Meryem Ana'nın ikiye ayrılmış olduğunu, mürettebat kompartımanının burnunun da diğer tarafa doğru içe döndüğünü gösteriyor. Geminin iki yanı birbirlerine absürt derecede uzaklar ve tüm sistem yavaşça dönüyor. Yani aslında hızlı dönüyor da bu ölçekte yavaş geliyor göze. Koltuk kemerimi çözüyorum, hava kilidine yürüyorum ve kapağı açıyorum. Amonyak kokusu yine kokpite doluyor ama önceki sefer kadar kötü değil. Uzaylı eşyası zeminde yatıyor. Sıcaklığını ölçmek için parmağımı dokundurup çekiyorum. Yine epey sıcak ama yakıcı sıcaklıkta değil, güzel. İçinde bir ısıtıcı ya da onun gibi acayip şeyler yok. Demek ki yolculuğu hakikaten sıcak bir halde başladı. Silindiri elime alıyorum. Bunun hangi maddeden yapıldığını öğrenme vakti. Ve de içinde ne olduğunu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 170.